Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu güzel bayram gününde Türkiye'den, Ankara'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Ramazan bayramı İslam aleminin en önemli günlerinden biri. Dün akşam İslam coğrafyasının büyük bölümünde Ramazan ayının son iftarı yapıldı ve bu sabah camilerden yükselen ezan seslerinin ardından kılınan bayram namazıyla bir bayrama daha erişildi. İnsanları kaynaştırıp bir araya getiren en önemli vesilelerden biri de bayram. Eş, dost, akraba ziyaretleri, çocukların, yoksulların ve kimsesizlerin sevindirilmesi, küskünlüklerin sona ermesi, hediyeleşmeler, bayramlarımızı bayram yapan özellikler. Mutluluğun içten gelen sıcak bir gülümsemenin, iyiliğin, kardeşliğin paylaşıldıkça arttığı günlerdeyiz. Bayramınızı kutluyor, güzel bir Rumeli türküsüyle programımıza başlıyoruz.
Sana yandım Güldaniye.
Bugünkü programımıza hem ülkemizde hem de Balkanlarda tanınan, sevilen bir sanatçımızı konuk ediyoruz. Balkan eskileri denilince ilk akla gelen isimlerden biri Hava Karakaş. Hava Karakaş'ın kendisi de Balkan kökenli. Makedonya'nın Ocebol bölgesine bağlı Cumali kasabasından Türkiye'ye göç eden bir ailenin 5. evladı. Gönlünü Balkan müziğine vermiş bir sanatçı. Uzun yıllar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda yorumcu, besteci ve derlemeci olarak önemli çalışmalarda bulundu. Şu an kurumumuzdan emekli olmasına rağmen çalışmaları devam ediyor elbette. Dilden dile dolaşan, çok bilinen Rumeli ezgilerini derleyen bir isim kendisi. Yurt içinde ve yurt dışında, özellikle Balkan ülkelerinde çok sayıda konser verdi, festivallere katıldı, halen de çeşitli etkinliklerle sanat hayatına devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Rumeli müziği yorumcusu, derlemeci, besteci, TRT Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hava Karakaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, iyi bayramlar.
Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar olsun.
Hava Hanım, sizinle birlikte geçmişe doğru bir yolculuk yapalım istiyoruz. Balkan müziğine olan ilginiz nasıl başladı merak ediyoruz efendim. Buyurunuz.
Ben Balkanlı bir ailenin çocuğu olarak zaten içerisinde olduğum kültürü gelecek kuşaklara taşımaya başladım. Çocukluk yıllarımda ailemden duyduğum türkülerle, daire çalıp okunan hora havalarıyla, karşılama havalarıyla büyüdüm. Dolayısıyla yani hep kulağımda müzik vardı. Hep içimde Balkan müziğinin ezgileriyle büyüdüm. Dolayısıyla 81 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavda da yolumu belirledim ve TRT'de radyo sınavlarına girdim. Yetişmiş ses sanatçısı olarak göreve başladım. Türkiye radyolarında ilk Rumelili kadın olarak göreve başlamanın onurunu yaşadım, mutluluğunu yaşadım.
Yorumcu, besteci ve derlemeci olarak da çalışmalarınız var. Bu çalışmalardan da söz etmenizi rica edeceğiz. Balkan müziği üzerine yoğunlaştırdığınız araştırmalarınızdan da yine bahsetmeniz bizleri çok sevindirecek.
İlk başta kendi eserlerimle sınava girmiştim zaten. Onlardan bir tanesi Şefon'un evi, şu anda TRT repertuarlarında mevcut olan bir hora havasıdır, bana aittir. Göçmen Kızı, Şefon'un Evi, Hati Kadın, Hokka Hokka Lokumlar, rahmetli annemden aldığım bir türküydü bu. Bir de bayrama ne kadar çok yakışan, bayramlarda da çok söylenen bir türküdür Hokka Hokka Lokumlar. Çünkü gelen misafirinize lokum şeker ikram edersiniz bayramlarda. Ondan yola çıkarak bu da güzel bir türküdür. İki Turnam Gelir Aşağıdan rahmetli Zeliha Bilge'den derledim. Kar yağar alçaklara, dayımdan derlediğim, oduncular dağdan odun indirir. Yani TRT'de 20'nin üzerinde derlediğim eserler var ama dolayısıyla bestelerim de var. Onlardan bir tanesi zaten Kara Üzüm Salkımı, Şeriban, Kara Yusuf, Aralandı, Kambana, aklıma gelenler Gül Onun Evleri, Şefiyem. Daha da bestelerimi sürüyor çünkü ben o kültürle büyüdüm. Annemlerin göçle taşıdığı ezgilerle, hikayelerle büyüdüm İpek Hanımcığım. O yüzden kendimi Rumeli kültürünün içerisinde buldum. Çünkü ben oralıyım. Bana aktardıkları eserleri, bana aktardıkları hikayeleri, anekdotları, göçte yaşanılanları hepsini toparlayıp hem türküler derledim hem de bunların üzerine yakılmış eserleri kendi bestelerimle de ortaya koymaya çalıştım. Yani bir Rumeli kültürünü gelecek kuşaklara doğru aktarmaya çalıştım. Halen de çalışıyorum. Bilmiyorum ne kadar başarılıyım ama çalışmayı da seviyorum. İleriki kuşaklara derlediğim türküleri doğru bir şekilde aktarırsam ne mutlu bana.
Evet, emekli olsanız bile çalışmaya devam ediyorsunuz halen, ne kadar güzel. Unutulmayı yüz tutan birçok Rumeli türküsünü de gün yüzüne çıkardığınız için biz teşekkür ederiz. Arşivimize kazandırdınız, sağ olunuz efendim.
Teşekkür ederim.
Hava Hanım, uzun yıllar TRT ekranlarında kıymetli eşiniz Sasan Karakaş'la birlikte hayata geçirdiğiniz Balkan Havası programından bahsedelim istiyoruz. Bu programın hem solistliğini hem de sunuculuğunu yaptınız uzun yıllar. Hepimizde evet, çok özel, ayrı bir yeri var. Neler aktarmak istersiniz?
Çok teşekkür ederim İpek Hanımcığım. O da Türkiye televizyonunda, TRT'de bir ilkti, Balkanlarla ilgili müzik programı. Sadece Balkanlarla ilgiliydi bu ve bu da bize nasip oldu. Belki ilkler bana uğur getiriyor diyelim. Eşim Hasan Karakaş müzik düzenlemelerini yaptı. Necati Var yönetmenliğini yaptı. Sevinç Akansel yapımcılığını yaptı. Çok büyük bir kadroyla yüze aşkın program yaptık. Balkanları temsilen, işte Kosova'dan gelmiş eserler, Kosova'dan göç edilmiş insanların kültürünü, Makedonya'dan, Bosna'dan, Bulgaristan'dan, Selanik, Yunanistan'dan, yani çeşitli yerlerden, Balkanların çeşitli yerlerinden göç etmiş insanların kültürünü Balkan havasıyla tekrar onlara yaşatmaya çalıştık. Ve de başarılı olduk sanıyorum. Çünkü çok fazla izleyicisi vardı. Yüze aşkın programda bize çok ulaşan oldu. Şiirler gönderenler oldu. Profesör hocalarımız sağ olsun hikayeler gönderenler oldu. Ve bu beni de besledi. Altyapısı kuvvetlendi ve bir Balkan havası programı doğdu. Şimdi de bakıyorum herkes, bütün sanatçı arkadaşlar birer tane eser, Balkan eseri albümlerine ya da programlarına koyuyorlarsa, biraz da mütevazi olmayayım ama benim de, bizim de katkımız var galiba bu işte. Evet. 2006'da başladık İpek Hanım programa. Ben daha emekli olmamıştım o zaman. 2006'dan 2010'a kadar 4 yıl aşağı yukarı program sürdü. Haftada bir gün yapıyorduk. Gerçekten çok büyük bir iz bıraktı. O türküler şu anda hepsi bütün Rumeli okuyan arkadaşlar tarafından da icra ediliyor. Rumeli'nin dışında sanatçılarımız tarafından da icra ediliyor. Çok büyük bir kültür aktarımı oldu. Bunu da bana tabii ki ekmeğimi, eşimi, aşımı, evladımı doyurduğum TRT televizyonu sağladı. Bu yüzden minnet borçluyum. Çünkü ben TRT'de Havva Karakaş oldum.
2009 yılında da Balkan Havası programı ile Türk kültürüne yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Medya Halk Müziği Hizmet Ödülü'ne ve 2013 yılında da Halk Müziği dalında Troya Sanat Ödülü'ne layık görüldünüz. Çok kıymetli ödüller gerçekten de.
Evet,
taçlandırılmış
evet.
Bu başarı.
Ben de bilemiyorum böyle hepsini tek tek anlatmayı ama tabii ki yani 2018 yılında yine 3 renk programı yaptık. Yani programlar devam etti, beni çağırdı, davet edildiğim her yerde Rumeli'yi temsil etmeye çalıştım ama 3 renk programı 2017 başladı, 2018-19'a doğru, sonra pandemi olunca tabii ki bitti. Pandemiden sonra da herkes kabuğuna çekildi, korktuk dışarılara çıkmaya, biliyorsunuz. Çok şükür ki o günleri atlattık. O zaman da Nursaç Doğan Işık, İbrahim Can ve ben üç bölgenin insanı, üç renk güzel bir kültür programıydı. İki dönem devam etti o da.
Evet.
O da güzel bir programdı.
Şimdi sözümüzü balla keselim Havva Hanım. Sizin seslendireceğiniz keselim. Güzel, neşeli bir Türkiye kulak verelim. Ramo'yu dinleyeceğiz.
Tamam bakalım. We'll be right back.
gönlüm alırdım senden. Ay Ramo, Ramo Ramo sevgilim, Ramo Ramo güzelim, gönlüm alırdım
Müziği yorumcusu, derlemeci, besteci, TRT Türk Halk Müziği ise sanatçısı Havva Karakaş'ta söyleşimize devam ediyoruz. Efendim, yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Balkan ülkelerine yapılan çok sayıda konser ve festivallerde görev aldığınızı biliyoruz. Bu etkinliklerden de söz edelim dilerseniz. Balkan ülkelerine yaptığınız seyahatlerden, verdiğiniz konserlerden, çalışmalardan.
Tabii ki. Şimdi... Vallahi ben sayısını unuttum bilmiyorum ama hatırımda en çok kalan parlamenterlerle birlikte Cumhuriyet treniydi. Bütün Balkanları dolaştık ve ben orada işte Bulgaristan'da, Sofya'da, Filibe'de konserler verdim. Üsküp'te konser verdim, Radoviç'te konser verdim. Yani bütün Balkanları parlamenterlerimizle birlikte dolaştık Cumhuriyet treniyle. Beni en çok heyecanlandıranlardan biri de oydu tabii ki. Onun yanı sıra bütün bizim milletvekillerimizi temsilen Kültür Bakanlığı'nın davetlisi olarak da görevler aldım. Makedonya'da, Kosova'da özellikle. Onun dışında kendim de özel gittim ama görevli olarak da çok gittim. Bosna'ya gittim, Sırbistan'a, Belgrad'a gittim. Bulgaristan'da da konser verdim. Selanik'te konser verdim. Birçok yerde konserler verdim. Beni çok etkileyenlerden işte siz okurken sizinle beraber türküleri eşlik eden oradaki halktı. Ne kadar güzel bir şey ki TRT'yi o kadar güzel dinliyorlarmış. Hepimizi yakından tanıyorlar ve sizin okuduğunuz türkülerin bağlantılarına katılıyordu insanlar. Ve bu hem beni çok mutlu etti hem onları çok mutlu etti. Çünkü bu kültürü doğru aktarmış oluyorsunuz. Onların kültürlerini bir daha gün yüzüne çıkarmış oluyorsunuz. Ve Balkanları gezmek, Balkanlarda konser vermek beni her zaman heyecanlandıran. Ailemi bana, dedemi, nenemi, büyükannemi hatırlatan, böyle daha şey gelen bana, böyle kültürümü, köklerimi orada sıkı sıkıya bağlı ve bu kültürün ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir şey oluyor tabii.
Peki ailenizin göç ettiği topraklara da gittiniz mi?
Tabii ki annemin, babamın yaşadığı evi, nenelerimin, dedelerimin yaşadıkları evleri gezdim. Ofşubo bölgesi zaten daha evvel de yani yüzyıllar önce oraya yerleşmiş, Anadolu'dan göç etmiş insanların, Türklerin yerleşmiş olduğu bir bölge. Orada şu anda Lozova diyorlar, belki şimdiki ismi öyle. Aslında Cumali'dir. Cumali'ye bağlı Dorfulli'de benim halamın çocukları, yani halamın soyu orada. Halam hiç gelmedi. Rahmetli oldu tabii ki ama çocukları, torunları, orada bir ailemiz var yani en yakın olarak. Onları görmeye gidiyorum zaman zaman. O bölgede yaşayan zaten Yürelerliler, Tatarlı, İştip, Cumali, Karatmanlı, Acıbekirli, Radanyap, Peşirli, Köseler. Bunlar hep Türk bölgeleri ve orada yavaş yavaş hani gelmiş ama gelmemiş insanlarımız da var. Yani gittiğimde işte benim nenem şu sene Türkiye'ye gitti ama biz burada kaldık diyenler var. Makedonya'da özellikle. Zaten biliyorsunuz Kosova'da Prizren bir Türk yeridir. Gittiğinizde orada da kendinizi ve tarihinizi buluyorsunuz. Birçok yer gezdim ama en beni etkileyen yerlerden biri de Prizren'dir. Kosova Prizren.
Peki katıldığınız konserlerden ya da festivallerden unutamadığınız bir anınız var mı bizimle paylaşmak istediğiniz?
Vallahi var. Var çünkü gençleri ben çok seviyorum. Benden ne istediklerini hep sorarım. Bir gün dedim ki çocuklar, hani birçok eser getirdim ben konserde. Sizlerin istekleri nedir? Benden ne istiyorsunuz? Hangi türküyü en çok beğeniyorsunuz? Hangi türkülerle hani daha çok halay çekiyorsunuz? Bana anlatır mısınız? Dediler ki biz Hatik Adını çok seviyoruz dediler. Hatik Adı biliyorsun, ondan sonra televizyon bizim programdan sonra Elveda Rumeli diye diziler de şeyler de yapıldı, filmler de yapıldı. Orada da kullanıldı benim eserim. Bana ait, benim derlediğim bir türküdür Hatik Adı'nda. TRT repertuarlarında mevcuttur. Bir baktım ki sazlar çalmaya başlayınca sustum. Çocuklar o türküyü söylemeye başladı. İnanın o kadar duygulanıyorsunuz ki. Yani ben sustum, onlara baktım. Ne kadar güzelsiniz dedim. Bu kültürü taşıyıp gelecek kuşaklara aktaracak olan da sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Hiç unutamadığım canlı canlı bir anıydı bu.
Balkanlarda çok bilinen, hemen hemen her bölgesinde söylenen bir tekerleme var. Onu da yine sizden dinlemek isteriz Hava Hanım.
Vallahi Balkanların birçok yerinde söyleniyor. Özellikle de ben hani program yaparken kitapları araştırdığımda Üsküp'ten Kosova'ya adlı bir kitap vardı. Yavuz Bülent Bakiler'e aittir kitap. Onun içerisinde de bu yemek şiirini gördüm. Ramazan'da özellikle bütün yemekler geçer içerisinde. Birkaç dörtlüğünü okumaya çalışayım. Merak edenler varsa Yavuz Bülent Bakiler'in Üsküp'ten Kosova'ya adlı kitabında da tamamını bulabilirler. Şimdi ben size okumaya çalışayım. Sofra ortasında altın tabaklar, etrafına dizilsin yağlı gevrekler, bıldırcın kebabıyla taze börekler, yeni pişmiş üstünde dumanı olsun. Tabaklar gelsinler hep çifte çifte, şekerli reçelden de edelim kefte, onun ardından ekşili küfte, dolma yerken gönül cezim şad olsun. Ocaklarımız hep dugla taşı, baklava yemeklerimizin başı, bal elvası onun eşi, taze pişmiş üstünde dumanı olsun. Yassı kadayıf canımın cani, tel kadayıf gönlümün sultanı, tatar büregini de pek severim hani, içinde kıyma ile soğanı olsun. Bir zaman şu cihanda sağ kalırsam, İstanbul içinde mukim olursam, bu yemecikleri her gün bulursam, isterse 6 ay Ramazan olsun. Aşık olan der ki çok bre işlerim, tavuklu büryan sever dişlerim, şeriban ile söze başlarım, şu Balkanlar benimle imtihan olsun. Son dörtlük de bana aitti.
Çok güzel efendim, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için ve son olarak da bayram mesajınızı almak isteriz.
Şimdi askere gidenler, o zaman kağıt kalem yazı bilmeyenler memleketinden birini görünce şey yollarmış, selam yollarmış memlekete. Ben de bu anekdotumdan bir selam yollayayım tüm memlekete. Bir tepe, iki tepe, mor ya arkası pürlepe. Pürlepenin içinde var mı bir tarla? Tarlanın ortasında şardağından geliyor suyu. Akay buz gibi bir tulumba. Tulumba geç karşıya çıkacak sana koca bir porta. Abi portanın üstünde var bir halka, sen o halkayı çalka, çıkacak benim aksakalli emda agdonli aga. Değilsin TRT, Türkiye'nin sesi radyosu selam edeceğimi cümleye, hay kalın mori saklıcakle, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar ola, işte o kadar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Çok keyifliydi söyleşimiz, sağ olunuz efendim.
Ben de teşekkür ederim İpek Hanım. İyi bayramlar tekrar.
İyi bayramlar diliyoruz. Rumeli müziği yorumcusu, derlemeci, besteci, TRT Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hava Karakaş'ta telefon hattımızdaki konuğumuz. Sözü ve müziği Hava Karakaş'a ait olan bir türküyle söyleşimizi sonlandırıyoruz. Şeriban.
stanını toparla, toparla. Gecelik nefis stanını toparla, toparla. Ah Şirivan, oyna mari çal mari. Şirivan, Şirivan. Ah Şirivan, ipek beni salla mari. Şirivan, Şirivan.
Bayram gününde Balkan Türklerinin bayram geleneklerini, yemek kültürünü, özellikle de bayram yemeklerini konuşalım istedik. Doktor Yalçın Güçer stüdyomuzda. Kendisi Balkan mutfağı üzerine araştırmalar da yapıyor ve konuyla ilgili kitapları da var. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi Doktor Yalçın Güçer. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar İpek Hanım.
Tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen göçlerin mutfak kültürüne yansımasını konuşacağız ama önce sizin aile geçmişinizden başlamak istiyoruz. Balkan kökenli bir aileden geliyorsunuz, mübadil torunusunuz. Nasıl başladı bu göç hikayeniz?
Dediğiniz gibi Balkan göçmeni, mübadelede 1924'te Lozan nüfus mübadelesinde gelen bir ailenin ferdi olarak 4. kuşak mübadil torunuyum. Bizimkiler şu anda Yunanistan sınırları içerisinde kalan Grabene Krivçe köyünden Niğde Yeşilburç köyüne isken edilmişler. Ve günümüze kadar da bir şekilde geleneklerini koruya gelmiş bir köyüm var. Bu anlamda da kendimi açıkçası şanslı hissediyorum. Ki çocukluğumda ilkokul çağlarına gelene kadar babamın iki dedesi, anneannesi, babaannesini yaşamış bir bireyim. Dolayısıyla bu anlamda da kültürel boyutta çok şey bende, tarihsel boyutta yer etmekte.
Atalarınızın göç ettiği o toprakları gördünüz mü yerini, ziyaret ettiğiniz yerinde?
Kesinlikle Balkanların tamamını karış karış gördüm diyebilirim.
Evet. Peki göçleri yemek ve sosyal kimlik açısından nasıl ilişkilendirebiliriz?
Şimdi gastronomi çok ilginç bir alan. Çünkü yazılı olmayan kültürel miras da gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor ve en zor kaybolan ögelerden. Bu anlamda da baktığınızda mesela ben 4. kuşak mübadil torunuyum. 4. kuşak mübadil torunu olarak hani bundan 2-3 sene öncesinde kaleme aldığımız Suyun Öte Yanından Miras Lezzetler kitabımızdaki yemekleri veya reçeteleri gören bugünün İskeçesinde yaşayan bir Türk asıllı kardeşimiz bu yemek hala bizde aynı isimle var dediğinde aslında bu sorunun cevabı sanırım çok net ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu anlamda da açıkçası çok benim en çok etkilendiğim şey de bu olmuştu bu alanda.
Yemek kültürü yaşayan bir kültür, yok olması da söz konusu değil o zaman.
Mümkün değil. Yani değil. En zor kaybolan kültürel miras.
Kültürel mirasımız, evet. Toplumların peki yemek tercihlerinde hangi unsurlar belirleyici faktör oluyor?
Burada baktığınızda aslında birçok faktör var. İnsanların yaşama tarzları, kültürleri, geçmişleri, örneğin bizim nüfusumuz, coğrafya tabii ki. Hani iklim, toprak yapısı, her şey etken. Ama özellikle mübadil mutfağı, Balkan mutfağı üzerine yoğunlaştığınızda şunu görüyorsunuz aslında. Özünde yokluk mutfağı var. Bahçesinde yetişen ottan bir şekilde böreğini yapmış. Bizim envai çeşit ottan böreğimiz var örneğin. Veya ahırındaki hayvanın etini tüketmiş, yumurtasını almış tavuğunun. Ve bir şekilde hayatına devam etmiş. Ve tekrar etmek gerekirse de o yokluklar içerisinde inanılmaz güzel lezzetler oluşturmuş çok becerikli bir kültür geçmişimiz var.
Balkan geleneklerinde, Balkan kültüründeki o bayram geleneğine dair neler paylaşmak istersiniz?
Bayram adı gibi üzerinde bayramdır. Adam gibi insanların bu anlamda baktığınızda sonuna kadar o coşkuyu hissettiği bir şekilde gerçekten baştan sona o coşkunun çocuktan büyüğe, yaşlıya her anlamda gördüğünüz bir yapı. Ve öncesindeki hazırlıklarla aslında başlayan bir hengameyle başlıyor bu. Her evde inanılmaz dip köşe bucak bir temizlik olur. Ve bu coşku havasıyla geçer. Tüm köy bunu yapar çünkü. O temizliğin hemen akabininde baktığınızda ocaklar kaynamaya başlar. Öncesinde birçok yemek yapılır. Bu anlamda hani hazır olunur bayrama ve Arife günü itibariyle aslında bayrama da hazır olunmuş olur. Bayram namazı sonrasında Ramazan bayramı için konuşacak olursak tüm köydeki insanlar mezarlıkta buluşurlar. Adeta bayramı mezarlıkta başlatırlar. Ve mezarlıkta atalarını yad ederek başlayan süreç evlere dönüldüğünde güzel bir kahvaltıya taçlandırılıp bayram boyunca da gerçekten birbirinden çeşitli yemeklerle bir şenlik havasına devam eder.
Evet ve bayrama özgü gelenek olarak da yine o yemekler pişer, bayrama özgü
kesinlikle
yemekler pişer mübadil mutfağında da.
Kesinlikle.
Bunları da değinelim dilerseniz.
Tabii
hangi
ki
çeşit yemekler
tabii
tüketiliyor?
Tabii ki. Mesela olmazsa olmazımız bizim rufteynu dediğimiz nohut ekmeğimizdir. Arife günü mutlaka pişer ve bayram sabahı sofralarda olur. Özel bir lezzettir. Nohuttan elde edilen mayayla üretilen bir geleneksel lezzettir bizim için. İddialı bir lezzettir aslında. Yani tadını bilmeyenler için farklı gelebilecek bir yapıdır. Ama bizim için çok özeldir. Bu ekmekle beraber mutlaka olmazsa olmazlarımız etli bulgur çorbası, etli kuru fasulye yemeği, etli pirinç pilavı, kol böreği ve baklavadır. Bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Tabii ki yanında birçok farklı lezzetle karşımıza çıkmaktadır bayram süresince. Dediğim gibi hani süreç boyunca gerek mutfak gerekse hani lakardi dediğimiz ev ziyaretleri, birlikte olduğumuz yapılar şenlik havasında baştan sona kadar geçer bu yapı. Çocuklar kapı kapı gezerler. Kimin köyde ne vereceği hızlı bir şekilde yayılır. Örneğin şu para veriyor derler, çocuklar oraya yığılır bir anda. Veya oradaki çikolata daha güzeldi haberi hemen yayılır. Ki kendi çocukluğumu hatırlıyorum ben. Köyde kimin bahçesinde ne ağacı var bilirdik biz. Çünkü o samimiyet vardı. Rahatlıkla da girerdik o bahçeye. Kimse de niye bu çocuk burada demezdi. Dolayısıyla bu hala devam ediyor bizim köyümüzde. Bu da bir şekilde benim tahminim hani Balkanlardan gelen genetik kodumuzda yer alan o samimiyetin, o sıcaklığın verdiği bir şey.
Sizin çalışmalarınızdan da bahsetmek isteriz. Suyun Öte Yanından Miras Lezzetler adlı bir kitabınız var. Hı hı. Bu kitabınızda nasıl bir çalışmanın ürünü?
Yaklaşık 2-2,5 yıl süren bir süreçti bu. Köyü birbirine kattık. Tam tabiri caizse böyle. Hı hı. Ve yok olmaya yüz tutmuş, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerimizden hali hazırda mutfağımızda, sofralarımızda yer alan birçok lezzete kadar yaklaşık 120 farklı yemeği, çorba, börek, ana yemek, tatlı ve benzeri başlıkları altında reçete altına aldık. Amacımız da hani bunu nesiller boyunca bir şekilde yazılı hale getirmek ve kaybolma noktasında dediğimiz gibi en zor kaybolan unsur ama artık mesela bu çalışma sırasında köyün en yaşlılarından bir tanesinden hiç ismini cismini duymadığımız, görmediğimiz bir yemek çıktı. Mesela lebada köftesi. İnanılmaz lezzetli, güzel bir yemek. Ama bizim sofralarımızda yok. Unutulmaya yüz tutmuş. Ya biz lebadadan yemek köfte yapardık dedi bir. Dedik nasıl yapardın? Cımbızla çekiyoruz zaten lafları sürekli. Öyle mi? Böyle mi? Yok yok öyle değil. Bir de bunu deneyelim. Yaklaşık 8-10 kere denedik biz bunu yapana kadar. Reçete haline getirene kadar. Dolayısıyla çok hani bizim için zahmetli bir süreçti ama sonuç olarak da geriye bıraktığımız, bence hani çocuğuma bırakabileceğim en büyük hediye bana göre,
evet,
arkamda.
2,5 yıl emek verdiniz, saha çalışması yaptınız. Ortaya 120 farklı çeşitte bir yemek çıktı. Ve bu kitabında bir ikincisi gelecek herhalde yakın bir zamanda. Bekliyoruz Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler adı altında.
Bu ikincisinden ziyade aslında olacak? Evet, ikincisi de diyebileceğimiz bir çalışma ama biraz daha farklı. Bu bir baba oğul kitabı. Babamla birlikte kaleme aldık bu kitabı. Babamın yıllardır köy üzerindeki çalışmaları ve özel ilgisi noktasında gelenekler üzerinde gerçekten ciddi bilgi ve belge birikimi vardı. Görsellerin çok ön planda olduğu, gelenekleri anlattığımız ve bu geleneklere bağlı, ritüellere bağlı geleneksel yemeklerimizden, gıdalarımızdan bahsettiğimiz bir kitap haline geldi bu. Örneğin askere uğurlama ritüelini anlatıyoruz kitapta ve askere uğurlama ritüelindeki asker turtasının tarifini veriyoruz orada.
Görsellerle de destekliyorsunuz.
Aynen öyle, görsellerle de destekli. Dolayısıyla Türkçe ve İngilizce çift dilde yazıldı. Bu anlamda da hani Balkan coğrafyasında daha fazla dikkat çekeceğini
daha
ümit
fazla
ediyorum.
Okura ulaşmasını dileyelim biz de. Şimdi yemek isimlerine baktığımızda hala orijinal haliyle kullanıldığını görüyoruz bazı yemek, hı-hı, isimlerinin. Börek yerine pita, yufka yerine petura şeklinde. Siz de alan çalışmanızda bunun örneklerine rastladınız mı?
Tabii ki. Benim
aslında korumak mı gerekiyor yemek isimlerini?
Mutlaka gerekiyor. Zaten kitabımda da baktığınızda hem ilk kitapta hem ikinci kitapta aynı şeyi yaptık. Öncelikle bizim yerel ağızla, hali hazırda köyde konuşulan yerel ağızla Rumcayla orijinal isimlerini verdik. Yanında da parantez içerisinde Türkçe isimlerini verdik. Dolayısıyla bu orijinal isimleri bizim için önemli. Mesela biraz önce söylediğim gibi Rufteynu bizim için Rufteynu'dur.
Çok yabancı bizim için.
Evet,
yani
ama Rufteynu dediğimiz şey Türkçe mealiyle nohut ekmeği.
Evet.
Dolayısıyla hani bu isimler bizim için önemli. Mesela Kurumdop da bizim soğan böreğimizin ismidir. Ne bileyim Dalop da ayranlı semizotlu böreğimizin ismidir. Dolayısıyla bu isimlerle bu börekler zaten anlamlı ve değerli bize göre.
Evet. Mübadiler şimdi kendi coğrafyalarına ait yemek tariflerini topraklarımıza taşıdılar. Bir de Türk mutfağını da zenginleştirmiş oldular değil mi? Bir kültürler arasında nasıl bir etkileşim oldu her iki mutfak arasında, yerleşikler ve mübadiler arasında?
Şimdi aslında şöyle baktığınızda farklı coğrafyalardan gelsek de kökenimiz aynı. Bizimkiler de örneğin Anadolu'dan zamanında Sancak Bey olarak Rumeli'ye gönderilen bir ailenin ferdiyim. Bu anlamda çok farklı bir mutfağımız zaten yok. Ama dediğim gibi işin coğrafi boyutuna vurduğumuzda işi farklı otlar devreye girmiş. Mesela Niğde'de bizimkiler iskan edilmiş durumda. Ki Niğde'ye baktığınızda tipik bir İç Anadolu kenti, biraz daha hayvansal beslenmeye yönelik alışkanlıkların çok yoğun olduğu bir bölge. Ama bizde örneğin her ottan börek yapılır. İnsanlara değişik geliyor. Mesela Niğde merkezdeki insanlar bile hala konuştuğumuzda ya pırasadan börek mi olur? Semizotundan börek mi olur? İşte balkabağından börek mi olur? Gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla evet haklısınız. Zaten aslında Türkiye'yi Türkiye yapan bu mozaik yapı. Bu mozaik yapının bize kattıkları, farklı kültürlerin, farklı yaşanmışlıkların, farklı hikayelerin kültürümüze kattıkları büyük zenginlikler.
Evet, harmanlayarak aslında her iki kültürü de yeni ve özgün tariflere de ulaşmak mümkün herhalde.
Kesinlikle.
Bunun da izlerine rastladınız mı çalışmalarınızda?
Kesinlikle. Özellikle günümüzde biliyorsunuz hani mutfak akımları farklı yönlere gidebiliyor. Örneğin vegan, vejeteryan mutfaklar ve benzeri yapılar. Birçok bizim mübadil mutfağındaki yemeğimiz bu mutfaklara çok uygun baktığınızda. Ve bunu da birkaç restoranın menüsünü aslında dolaylı olarak koydurtabildim. Off the record bir bilgilendirme yapayım.
Evet. Evet, yemek kültürünü korumak, yaşatmak, kayıt altına almak gerçekten çok önemli. Hem de bir mübadil torun olarak da herhalde bu görevi üstlenmeniz oldukça kıymetli. Örneklere baktığımız zaman örneğin pandispanya tatlı tarifi. Onlar da bambaşka ama bizde pandispanya bir kek olarak akıllara geliyor ilk akla gelen unsur. Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz peki? Mantıda da aynı şeyi rastlıyoruz.
Şimdi şöyle, biraz önce bir şey söyledim yani İskeçe'de aynı isimde aynı yemek var. Bunun yanında Türkiye coğrafyasında veya Balkan coğrafyası artı Türkiye coğrafyası da diyebiliriz buna. Aynı yemeği farklı isimlerle de görebiliyoruz. küçük nüans farklılıkları da görebiliyoruz. Mesela çok yakın bir köyden Türkiye iskanı Samsun olan bir yakınımız var. Onların mutfağında daha çok mısır ununu görüyoruz. Çünkü Samsun ve bölgesinde mısır unu var. Dolayısıyla bir şekilde bir küçük nüans farklılıklarıyla farklı isimlerle aynı yemekler karşımızda sürekli. Aa, o da mı var sizde? Bizde de var.
Ya da isimler ortak, yapılışları gibi. Farklı ama şeklinde.
Küçük küçük farklılıklar böyle evet. Dediğim gibi.
Evet. Ve kışa hazırlık nasıl geçiyor mübadelerin?
Kışa hazırlık bizim en şenlikli zamanlarımızdandır açıkçası. Tarhanasından kuskusuna, kuskusundan eriştesine aklınıza gelebilecek her şey hazırlanır. Bu anlamda da çok da önemlidir. Kesinlikle köyde imece usulüyle yapılır bunlar. Her gün farklı bir kişinin evinde toplanılır ve beraberce el birliğiyle yapılır. Zaten ondan lezzetlidir.
Evet ve bugün hala pek çok evin dışında da odun fırınları bulunmaktır.
Saç kapamamız vardır
bu
bizim.
Bu çok önemli çünkü.
Odun fırınının daha da özelleşmiş hali var. Saç kapamalarımız var. Şöyle düşünün, hani sac ayağı denir ya. Bir şekilde argo bir tabirdir aslında sac ayağı denilen evet. Şey. Gerçekte üçgen bir yapı düşünün ayaklı. Üzerine tepsi oturtursunuz ve üstüne saç kapamayı kapatırsınız. Böylece altta yanan ateş o saç ayağının üstündeki tepsinin bir şekilde çok homojen bir şekilde ve yavaş yavaş pişmesini sağlar. Bizim pişirme yöntemimiz aslında bu. Saç kapama yöntemi. Bu da bize tamamıyla Balkanlardan miras.
Evet. Türklere, yerleşiklere öğretmişsiniz aslında bu fırın yöntemini. Hı hı. Ve peçka adı veriliyor değil mi fırınlara?
Peçka da denilen yöreler var. Farklı
sizin
isimlerle.
Sizin yörenizde ne söyleniyor?
Bizde saç kapama dönüyor saç daha kapama. Çok. Ama peçka diyenler de mevcut.
Evet. Ve günümüzde hala kullanılıyor.
Tabii tabii.
Yani ya bizim kendi evimizde var. Teknolojiye rağmen hala dışarıda fırınlarla orada geleneksel yemekler pişirilebiliyor.
Aldıktan sonra ne yazık ki normal fırınları çok tercih etmemeye başlıyorsunuz. Zahmetli. Gerçekten evet. Yakması zahmetli. Çünkü o ısının homojen bir şekilde yayılması ve sürekliliğini sağlamak çok kolay bir şey değil. Ama o hafif is kokusu geçmiş böyle odun ateşinde yavaş yavaş pişmiş yemeklerinde gerçekten tadına doyum olmuyor.
Evet. Anadolu'ya gelen göçmenler burada ekmek yapmayı ve fırında pişirmeyi tanıtmışlar ve börek çeşitlerini de zenginleştirmişler diye bir yazıya ulaşmıştım ben de. Herhalde katılmamak mümkün değil.
Kesinlikle bizim mayamızda hamur var. Ben bunu bu şekilde tanımlıyorum. Dolayısıyla genel olarak baktığınızda hamursuz yapamayan bir topluluğuz biz. Sanırım Balkanlara da hani neresine giderseniz gidin de böyledir. Dediğim biraz önce söylediğim gibi aslında özünde yokluk olan bağında bahçesindeki herhangi bir ottan inanılmaz lezzetler yaratabilen ve hamur işlerinin gerçekten ön planda olduğu bir mutfaktan bahsediyoruz.
Evet. Ne sayabiliriz? Börek çeşitleri dediğimizde ilk akla gelenler neler
vallahi
olabilir?
Birçok şey sayabiliriz. Öncelikle ekmeklerle başlamak lazım. Evet. Biraz önce söylediğim gibi ruftenimiz var, nohut ekmeğimiz. Onun dışında poğaça dediğimiz köy ekmeğimiz var. Onun dışında bizimkilerin kat kat bezeleri üst üste koyup aralarını yağlayıp açtığı el açması çok güzel böreklerimiz var. Bu böreklerden kurum dopta örneğin soğan böreği, işte dalopta ayranlı semizotlu börek, keza lahanopta ıspanak böreği, pırasopta pırasa lor peynirli börek gibi birçok farklı böreğimiz var. Aklınıza gelebilecek mesela bahar böreği tam mevsimi. Yani burada ısırgan otundan semizotundan işte tereye, rokaya aklınıza gelebilecek bahçede bulabileceğiniz her türlü ot girer böreğin içerisine.
Sayın Güçer, Ankara Lozan Mübadiller Derneği'nin genel sekreteri olduğunuzu biliyoruz. Yemeklerle ilgili etkinlikleriniz de var mı?
Tabii ki. Aslında yıl içerisinde birçok etkinliğimiz oluyor. Ama özellikle yemek tandanslı baktığınızda en azından yılda bir sefer biz en iyi börek yarışması adı altında bir araya gelmeye çalışıyoruz. Burada amacımız hem bu böreklerin yapılması hem bir araya gelmemiz hem bu anlamda gerçekten iyi böreğin bir şekilde ödüllendirilmesi. Hepsi bir arada kültürümüzü yaşatma noktasında bir çabamız mevcut.
Mübadil mutfağı lezzetlerinden günümüze kadar ulaşan bayramlarda ikram edilen yemekleri de soralım sizlere.
Dediğim gibi hani aslında daha önce de küçücük değinmiştim. Burada ruftenuyla nohut ekmeğiyle başlayan bir süreç var. Bunun sonrasında etli bulgur çorbası, etli kuru fasulye, etli pirinç pilavı, özellikle kol böreği, peynirli kol böreği. Ve baklava karşımıza çıkıyor bizim bayram mutfağımızda. Ama tabii ki özellikle kol böreği diyorum ama böreğin her çeşidini görmek zaten mümkün. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Mayamızda hamur var. Dolayısıyla bizim hemen hemen her mutfağımızda bir hamur ürününü görmemiz çok mümkün.
Pratik bir tarifte paylaşabilir miyiz?
Tabii ki. Çok hızlıca bizim en çok genel olarak rağbet gören çünkü herkesin damak tadına aşağı yukarı uyan bir soğan böreğimiz var. Soğan böreğini biz etli ya da etsiz olarak yapabiliyoruz. Ama genellikle etsizi tercih ediliyor. Öncelikle içini hazırlıyoruz. İçinde neler var derseniz, işte soğan kavruluyor, sonrasında domates var, biber var, bir miktar baharatlar var, birazcık renk vermesi anlamında salça koyuyoruz ve bunu bir güzelce kavurup bir güzelce pişiriyoruz. İçine biraz sulu bir şekilde bıraktıktan sonra da artık soğumaya bırakıyoruz bunu. Ve işin hamur kısmı başlıyor. Bizim hamurlarımız mayasız genellikle. Mayasız hamur kullanılıyor. İçeriğine derseniz de un, su, tuz, karbonat olarak sıralayabilirim bunu. Ve küçük bezeler halinde açılıp araları tereyağı, margarin, sıvı yağ üçlüsünün karışımıyla yağlanıp üst üste konulup açılma yoluyla bir şekilde tepsiye yayılıyor. Sonrasında içeriğini doldurduktan sonra bu soğan böreğimizin üst katmanını kapatıp kenarlarını kıvırıyoruz. Adeta bir sanat eseri çıkıyor karşımıza burada. Ve piştikten sonra da genellikle geleneksel olarak sofrada ortaya geliyor. Ve bu anlamda da çatal bıçak çok kullanılmıyor.
Evet. Olmazsa olmazımız bayram tatlısından da bahsedelim o zaman.
Tabii ki baklava zaten.
Evet, baklava.
Aşma baklava tabii ki.
Mutfakların vazgeçilmesi.
Gerçekten bayramdan bayrama da olsa çok zahmetli, takdir evet. edersiniz ki. Genellikle
kaç
cevizli.
Kaç katlı açılıyor?
Yani minimum bir 50-60 katı var. Ötesi evet. de tabii ki olabilir. Ama bu anlamda genellikle cevizli yapılıyor. Tereyağı olmazsa olmaz yine baklavalarımızda. Ve yine sanat eseri gibi olur. Sizle görsellerini de paylaşacağım sonrasında.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bayram mesajlarınız varsa onu da almak isteriz.
Tabii ki. Güzel Balkan coğrafyasına, sevgili soydaşlarımıza hayatlarının en kötü gününün bir bayram salatada tadında olması dileğiyle iyi bayramlar diliyorum.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi Dr. Yalçın Güçer bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Dünyanın neresinde, hangi koşullarda olursanız olun, ailenizle birlikte, umutla, iyilikle, huzurla dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
Balkanlara yolculuk.